Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Noel'e sadece birkaç gün kalmıştı ve 25 yaşındaki Christy bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Her öğrencisi için bir kitap almış ve onları özenle paketlemişti. Okula gittiğinde Noel hediyesi olarak hepsine dağıtmayı planlıyordu. Noel tatili başlayınca da okuldan çıkar çıkmaz Shamokin'deki ailesini ziyaret etmek üzere yola çıkacaktı. Ben Sezgi Aksu. Burası Karanlık Dosyalar. Bugün sizler için Christy Mirak davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Christy Mirak, Shamokin, Pensilvanya'da doğdu ve büyüdü. Shamokin, kömür tozunu sokakları ve yolları çamurlu, kahverengimsi bir kırmızıya boyadığı bir kasabaydı. İnsanların çoğu geçimini kömür madenciliğiyle sağlamaktaydı. Ancak 1992 yılında kömür, Shamokin'de ölmekte olan bir endüstri haline gelmişti. Bu sebepten ötürü kasaba sakinleri sıkıntılı günler yaşıyorlardı. Christy sadece birkaç bin kişilik bu üzgün kasabada bir ışık gibiydi. Dikkat çekici bir kadındı ve parlak sarı saçları vardı. Rorerstown İlkokulu'nda 6. sınıfların öğretmeniydi. Christy, deli dolu kişiliği, sevecen doğası ve her çocuğa ayrı ayrı ilgi göstermesi sayesinde öğrencileri arasında hızla favori öğretmen haline geldi. Öğretmenlik Christy için bir iş değildi. Bu adeta onun tutkusuydu. Öğrencilerine kalbini ve ruhunu döktüğü, temas kurduğu herkes tarafından açıkça görülebiliyordu. Ancak çok az insan Christy Mirak'ın sosyal hayatı hakkında bilgi sahibiydi. Kendi ailesi bile kızlarının hayatındaki günlük olaylardan haberdar değildi. Christy özellikle annesine yakındı ve onu endişelendirmek istemiyordu. Bu yüzden öğretmenlik dışında neler yaşadığını ona çok anlatmazdı. Christy Mirak'ın hayatındaki bu kör nokta ileride bir takım karmaşıklıklara yol açacaktı. 21 Aralık 1992, Pazartesi. Noel'e sadece birkaç gün kalmıştı. Ve 25 yaşındaki Christy bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Her öğrencisi için bir kitap almış ve onları özenle paketlemişti. Okula gittiğinde Noel hediyesi olarak hepsine dağıtmayı planlıyordu. Noel tatili başlayınca da okuldan çıkar çıkmaz Shamokin'deki ailesini ziyaret edecekti. Ancak ne yazık ki Christy Noel'i görecek kadar yaşamayacaktı. Pazartesi günü Christy işe gelmeyince herkes endişelendi. Sorumlu ve güvenilir bir öğretmendi ve işe gelmemek ya da aramamak onun yapacağı şeyler değildi. Endişeli okul müdürü Harry Goodman, Christy'nin dairesine gitti. Kapı aralıktı, bu yüzden içeri girdi. İşte o zaman Christy Mirak'ın cansız bedenini buldu. Derhal komşulardan birinin evine koştu ve sabah 9.22'de polisi aradı. Christy'nin arkadaşları onunla sık sık dalga geçerlerdi. Çünkü herhangi bir yere yetişmek için hazırlanması çok uzun sürerdi. İşe giderken bile böyleydi. Genelde sabah 6 gibi kalkar ve kendine kahvaltı hazırlardı. Ardından sabah haberlerini izleyerek biraz zaman geçirirdi. Christy güvenlik konusunu çok ciddiye alan bir kadındı. Kapıları ve pencereleri açık bırakan arkadaşlarına da sürekli kızar ve onları kapılarını kilitlemenin ne kadar önemli olduğu konusunda uyarırdı. Kendi evinin kapısı da kapatıldığı anda kilitlenen bir kapıydı. Eve zorla girildiğine dair hiçbir emare yoktu ortada. Kapıda Christy'nin dışarıda kimin durduğunu görmesini sağlayan bir gözetleme deliği bile vardı. Bu sebeplerden ötürü dedektifler Christy'nin saldırganı tanıdığını ve içeri girmesine izin verdiğini ya da işe giderken birden karşılaştıklarını düşünüyorlardı. Christy'nin Mary Lesko adında bir ev arkadaşı vardı. Mary o pazartesi sabahı saat 7'den hemen sonra işe gitmişti. Christy genellikle sabah 7.45 civarında iş için evden ayrılırdı. Yani onu öldüren kişi her kimse bunu o 45 dakikalık zaman diliminde yapmış olmalıydı. İçeride bir mücadele yaşandığı gayet açıktı. Christy'nin öğrencileri için özenle hazırladığı Noel hediyeleri ve çantalar yerlere saçılmıştı. Christy tecavüze uğramış ve kendi kazağıyla boğularak öldürülmüştü. Müdür Goodman yardım istemek için komşulara koştuğunda hepsi adamın şokta olduğunu ve tekrar tekrar söyleyebildiği tek şeyin yüzü çok kötü olduğunu söylemişti. Christy boynuna, sırtına, göğsünün üst kısmına ağır darbeler almıştı ve katil çenesini kırmıştı. Polis yaralarının boyutu hakkında fazla bilgi vermese de saldırının çok acımasız ve şiddetli olduğu ortadaydı. Çünkü Christy'nin cenazesinde tabutu kapalı haldeydi. Cansız bedeninin yanında ahşaptan yapılmış bir kesme tahtası bulundu. Dedektifler Christy'nin kendisini onunla savunmaya çalıştığını ama katilin tahtayı elinden alıp Christy'yi onunla dövdüğünü düşündü. Soruşturma ilerledikçe halka daha fazla bilgi sızdırıldı. Saldırı sırasında Christy'nin üzerinde paltosu ve eldivenleri vardı. Ancak iç çamaşırları, pantolonu ve ayakkabıları çıkarılmış ve üst gövdesindeki diğer giysiler yukarı doğru itilmişti. Vücudundaki birçok bölgede ve halıda sperm bulundu. Düzinelerce insan yalan makinesi kullanılarak sorgulandı. Ancak hiçbir şey elde edilemedi. Polis başlangıçta Harry Goodman'ı olası bir şüpheli olarak görüyordu. Mantıklıydı. Cesedi bulan kişi oydu sonuçta. Ancak Goodman kısa süre içerisinde şüpheli listesinden çıkarıldı. Bunun ardından dedektifler dikkatlerini Christy'den 20 yaş büyük evli bir adama çevirdi. O yılın başlarında Christy bu adamla kısa süreliğine randevulara çıkmıştı. Fakat yapılan DNA testi olay yerindekiyle uyuşmuyordu. Görgü tanığı ifadelerine gelince dedektiflerin araştırmaya devam etmesini sağlayacak neredeyse hiçbir şey yoktu. Ancak bu gözlemler soruşturma için çok önemli olacaktı. Birisi bir adamın orta büyüklükte bir arabayı Christy'nin binasının karşısındaki caddede bir otoparka park ettiğini ve cinayet günü sabah 7 sularında Christy'nin dairesinin girişine doğru yürüdüğünü görmüştü. Ancak daha fazla bir şey bilmiyordu. Polis bu adam kendini tanımlamak için ortaya çıkmazsa bu arabanın ve bu adamın Bayan Mirek'in cinayetine karıştığı varsayımıyla ilerleneceğini belirtti. 1993 yılının ilk gününde polis özellikle beyaz bir araba aradıklarını duyurdu. Bu araba şu üç modelden biri olabilirdi. 1993 Dodge Shadow üstü açılır model, 1990 Dodge Daytona ES veya bir Toyota. Arabayı kullanan kişinin de kaslı beyaz bir erkek olduğunu belirttiler. Polisin söylediğine göre hem şüphelinin hem de arabanın tarifi birden fazla tanık tarafından onlara verilmişti. Aynı zamanda dedektifler şüpheli listelerini daralttıklarını söyledi. Mayıs 1993'te polis bir adamın profilini yayınladı. Bir komşu cinayet sabahı onu gördüğünde yakınlardaki Pitney yolunda yürüdüğünü söyledi. Adam 20'li yaşlarının sonlarındaydı. 90-100 kilo arası, tıknaz, kaslı bir yapıya sahipti. Göğsüne kadar sarkan uzun, orta kahverengi renkte saçları vardı. Yeni tıraş olmuş gibiydi. Çukurlu yapıda gözleri vardı. Mavi, beyaz ve siyah renklerden oluşan soluk bir gömlekle birlikte mavi kot pantolon giyiyordu. 2 ay sonra, Temmuz ayında, polis Christy'nin dairesinin karşısında park halinde görülen aracın açıklamasını güncelledi. Aradıkları adamın 1987 veya 1991 model, solmuş, arka camında siyah filmi olan, gümüş renkli Dodge Daytona hatchback kullandığına inandıklarını belirttiler. Fakat gerçekte suçluyu bulmaktan kilometrelerce uzaktaydılar.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız Haddini Aşan Yaşam Rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Kolluk kuvvetleri başından beri Christy Mirak'in katilini tanıdığı varsayımıyla çalışıyordu. Ve 20 yıldan fazla bir süre de bu varsayımla çalışmaya devam edecekti. 1995 yılına gelindiğinde polis 1500'den fazla kişiyle görüşmüştü. Adli tıp testlerine ve olay yerinde bulunan sıvıların karşılaştırılmasına dayanarak 60'tan fazla erkeği şüpheli listesinden elemişlerdi. 2003'te Lancaster Sunday News'a bir arama geldi. Arayan adamın sesi 30'lu yaşlarında gibiydi. Muhabirlerden birisiyle görüşüp ona bir hikaye önerisinde bulunmak istediğini söyledi. Başta muhabir sadece yarım yamalak dinliyordu onu. Ancak telefondaki adam çabucak bir şeyleri söyleyip kaçacakmışçasına hızlı konuşuyordu. Anonim kalma konusunda ısrarcı olan bu adam, bir önceki gece arkadaşlarıyla barda içerlerken yaşanan bir olaydan bahsetti. Bardaki sohbetin konusu, kemikleri Washington'daki bir parkta bulunan Kongre üyesi Gary Condit'in eski stajyeri olan Chandra Levy'di. Bu da adamın aklına bir fikir getirmişti. Muhabire 22 Mayıs'ta gazeteye tıpkı Chandra Levy gibi çifte hayat yaşayan bir kadınla alakalı yazı yazmasını önerdi. Bahsettiği kişinin Christy Mirak olduğunu ve 7 ay sonra Christy'nin 10. ölüm yıl dönümünün yaşanacağını söyledi. Arayan kişi muhabire Christy'nin erkek kardeşi Vince Mirak'ı tanıdığını ve Mirak arazisinde Christy'nin erkekleri götürdüğü bir ahır olduğunu söyledi. İşte şimdi hikaye muhabirin ilgisini çekmişti. Adam gazeteye onun gibi kadınlar hakkında bir hikaye yazmasını önermeye devam etti. Muhabir bu ısrarını anlayamamıştı ve ona bu laflarla ne kastettiğini sordu. Bunun üzerine telefondaki adam Christy'den aşağılayıcı kelimelerle bahsetti. Böyle kadınlar ölmeyi hak etmiyor tabii ki ama başka ne bekliyorlar ki dedi. Muhabir bu aramadan son derece rahatsız olmuştu. Hemen polisi aradı. Polis de FBI ile temasa geçti. FBI aramanın Christy Mirak'in katilinden geldiğine inanıyordu. Ancak aramayı takip etmek için artık çok geçti. Ve aramada herhangi bir arka plan gürültüsü veya başka tanımlayıcı faktörler olmadığı için araştırmaya devam edebilecekleri pek bir şey yoktu. Dedektifler birinin aramayı duyduğunu ve rapor edeceğini ummakla yetindiler. Vince Mirak ise ailesinin mülkünde bir ahır olmadığını söyledi. Peki bu oldukça karmaşık bir hal alan dava nasıl çözüldü? Christy'nin davası 2016 yılında Craig Stedman adında bir adam olan Lancaster'daki bölge savcısına devredildi. Savcı, cinayet mahallinde toplanan DNA kanıtlarını 2017'de Parabon Nanolabs'e gönderdi ve bu da şüphelinin dış görünüşünün oluşturulmasını sağladı. Ve Mayıs 2018'de Parabon, soruşturmayı bir sonraki seviyeye taşımak için gerekli teknolojiye sahipti. Bu sefer katilin DNA'sı, iki kişinin ne kadar DNA paylaştığını gösterebilen GED Match adlı halka açık bir veri tabanına yüklendi. Aslında bu sistem insanların geçmişleri hakkında bilgi edinmelerine ve dünya çapındaki uzak akrabalarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Ancak kamuya açık bilgiler olduğu için polis de suçluları tespit etmek için kullanabiliyor. Christy'nin katilinin bilgileri GED Match'e yüklenen verilerle karşılaştırıldığında şüpheli listesinde yer almayan bir adamla eşleşiyordu. Ancak bu eşleşme de tam değildi. Bu adamın ailesine bakmaya karar verdiler ve zamanında Christy ile aynı bölgede yaşamış bir üvey kardeşi olduğunu keşfettiler. Geriye tek bir şey kalmıştı. Bu adamın üvey kardeşinin DNA'sını cinayet mahallinde topladıkları DNA ile karşılaştırmaları gerekiyordu. Ama nasıl? Pensilvanya Eyalet Polisi'nden memurlar, şüphelinin çalıştığı bir okul etkinliğinde gizli göreve gitti. Adamı sakız çiğnerken ve bir su şişesi kullanırken gözlemlediler. Şüpheli eşyaları attığında görevliler de onları çöp kutusundan çıkarıp almak için harekete geçtiler. DNA eşleşmesi başarıyla gerçekleşmişti. Katil Raymond Rowe, diğer adıyla DJ Freeze'di. Polis ayrıca Raymond'ın fail olduğunu gösteren başka kanıtlar da buldu. Raymond 1991 yılında bir hız cezası almıştı ve kullandığı araba beyaz bir Toyota Coupe'tu. Bu, komşuların gördüklerini iddia ettikleri araca benzer bir araçtı. 25 Haziran 2018 Pazartesi günü Lancaster Bölge Savcısı Craig Stedman, Christy Mirak cinayetiyle ilgili bir tutuklama yapıldığını duyurdu. Lancaster sakinleri haberi duyunca çok heyecanlandılar. Ancak Christy'nin katilinin tanınmış bir yerel DJ olduğunu öğrenince hepsi şok oldu. Yerel olarak DJ Freeze olarak bilinen Raymond Rowe, balolardan düğünlere kadar her yerde DJ'lik yapmıştı. Raymond'ın şu anda feshedilmiş web sitesine göre, aynı zamanda Paris Hilton, Sting ve The Eagles'ın yer aldığı etkinliklerde de DJ'lik yapmıştı. Bu 49 yaşındaki adam, Christy Mirak'in hayatta olduğundan daha uzun süre boyunca yakalanmadan yaşamıştı. 2013 yılında Raymond 4. kez evlendi. Tutuklandığı sırada hala bu kişiyle evliydi. Bir noktada Raymond Rowe yeniden doğmuş bir Hristiyan oldu. Ancak görünen o ki günahları hiçbir zaman teslim olmaya ve Christy Mirak'in ailesine biraz olsun huzur getirmeye yetecek kadar üzerinde ağırlık yapmamıştı. Tutuklandığında suçunu kabul etti ve Christy'nin ailesinden gönülsüzce özür diledi. Vince Mirak'in öfkesi çeyrek asır önce güzel, hayat dolu kız kardeşini elinden alan adamla nihayet yüzleşebildiğinde ortaya çıktı.
Böyle korkunç bir şeyi kimin yapabileceğini yıllarca araştırdım. Kim başka birine bu kadar iğrenç bir şey yapabilir ve pişmanlık duymadan çekip gidebilir diye düşündüm. Şimdi kim olduğunu biliyorum. Neşemizi, güvenliğimizi, Noel tatili heyecanımızı aldın bizden. Ama hepsinden önemlisi Christy'mizi aldın. Acıyı atlatmak için her gün mücadele ediyoruz. Son 26 yıl benim ailem için ne kadar acı verici geçtiyse, umarım senin hayatının geri kalanı da o kadar acı dolu olur.
Christy'nin babası da Raymond Rowe'a hitap etmeyi planladı ancak gözyaşlarına boğuldu ve yapmamayı seçti. Ne yazık ki Christy'nin annesi de kızının öldürülmesinden sorumlu tutulacak birini göremeden vefat etmişti. Raymond aileye Christy ile birbirlerini tanıyıp tanımadıkları ya da onun nasıl ve neden öldürdüğü gibi diğer önemli soruların yanıtlarını hiçbir zaman vermedi. Christy o zamanlar Lancaster'ın sunduğu sınırlı gece hayatından keyif alırdı. Raymond'un onu Chameleon Club'da veya DJ'lik yaptığı bir etkinlikte görmüş ve ona saldırmak niyetiyle evine kadar takip etmiş olması muhtemel. Tanışmış olmaları da mümkün. O sabah Christy ona kapıyı açmış da olabilirdi. Ancak işe gitmek için evden çıkarken pusuya yatmış bu adam tarafından tuzağa düşürülmüş de olabilirdi. Hiç kimse bu soruların cevabını bilmiyor. Ancak Raymond'un sessizliğine rağmen cinayet mahallinde toplanan kanıtlar katille kurbanı arasında bir bağlantı olduğuna işaret ediyor. Polis, Christy'nin öldürüldüğü gün cebinde bir Chameleon Club giriş kartı buldu. Bir gün Raymond bir vicdanı olduğunu hatırlarsa Christy'yi tanıyıp tanımadığını ve yaptığı şeyi neden yapmayı seçtiğini öğrenebiliriz. Ancak varlığını hatırlayacak bir vicdanı olduğunu bile sanmıyorum.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.
Bu haftanın sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Başka bir karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.